Ayrım 21.
Oblomov bir şey söylemedi. Zahar çıktı ve bir sandıkla bir valiz getirdi. Sandığa bir tekme atarak, peki bunları ne yapacağız? Satalım bari. Aklını mı kaçırdın sen? Birkaç gün sonra Avrupa'ya gideceğim. Zahar birden kahkahayı basarak, Avrupa'ya dedi. Lafını gettiniz gerçi ama gitmek nerede? Ne var bunda olmayacak? Gidiyorum artık kesin. Pasaportum hazır. Zahar alaylı alaylı. Peki, ayakkabılarınızı kim çıkaracak orada? Kadın hizmetçiler mi? Bırakın canım. Siz bensiz edemezsiniz. Tekrar gülmeye başladı ve favorileri genişledi. Oblomov kızarak, hadi saçmalama, götür şunları, çekil git. Ertesi sabah saat 9'da uyandığı zaman Zahar kahvaltısını getirdi ve fırına giderken yolda genç bayana rastladığını söyledi. Hangi genç bayan? Hangisi olacak canım? Olga Sergeyevna. Peki ne oldu? Ne olacak? Size selam gönderdi. Ne yapıyor? Nesi var diye sordu. Ne söyledin? İyidir dedim. Ne derdi olabilir dedim. Ne diye laf karıştırırsın kendinden budala? Ne derdi olabilirmiş? Sen ne anlarsın dertten? Peki sonra ne oldu? Dün öğleyin nerede yemek yediğinizi sordu. Evet. Öğleyin de akşam da evde yediğinizi söyledim. Akşam da yemek yiyor mu dedi. Yalnız iki tavuk yediğinizi söyledim. Ay sersem herif. Ne diye sersem oluyorum? Yanlış mı söyledim? Kemiklerini göstereyim isterseniz. Sersem. Peki ne söyledi? Güldü. O kadarcık mı dedi. Hay alık herif. Gömleğimi bana ters giydirdiğini de söyleseydin bari. Sormadı. Ben de bir şey söylemedim. Başka ne sordu? Bugünlerde neler yaptığınızı sordu. Peki ne dedin? Hiçbir şey yapmıyor. Yatıyor dedim. Oblomov ellerini şakaklarına vurarak öfkeyle bağırdı. Ah ya Rabbi, defol. Defol. Bir daha benim hakkımda böyle şeyler anlatırsan sana ne yapacağımı görürsün. Ne zehirli mahlukmuşsun sen. Bu yaşımda bana yalan mı söyletmek istiyorsunuz? Defol. Zahar bu kadarına fazla alınmadı. Efendisi henüz en acı sözleri söylememişti. Viborg mahallesine taşınmak istediğinizi de söyledim. Defol. Zahar derin derin içini çekerek dışarı çıktı. Oblomov çayını içmeye başladı. Tepsideki yığın yığın ekmeklerden yalnız bir dilim yedi. Zahar yine gider söyler diye korktu. Bir puro yakıp masanın başına oturdu. Bir kitap açtı. Bir sayfa okudu. Öteki sayfayı çevirecekken baktı, kesilmemiş. Parmağıyla yırttı. Sayfanın kenarları püskül püskül oldu. Kitap da aksi gibi kendinin değil Stoltz'undu. Stoltz her şeyini, hele kitaplarını ne kadar temiz tutar. Bu gibi şeylerde ne saçma bir titizlik gösterirdi. En küçük şeyleri, kalemi, kağıdı tam koyduğu yerde olduğu gibi bulmak isterdi. Bir kitap açacağı da olacaktı herhalde ama kim bilir nerede. Bir bıçak isteyebilirdi ama vazgeçti. Kitabı yerine koyarak kanepeye gitti. Tam yastıkları düzeltip rahatça uzanacağı sırada Zahar odaya girdi. Genç beyan sizi şeye çağırdı. Neydi oranın adı? Ne diye söylemedim bunu 2 saattir? Odadan kovdunuz, sözümü bitirmeye bırakmadınız. Zahar, sen benim başımın belasısın. Zahar efendisine sol yanını çevirip duvara bakarken kendi kendine başladı gene. Tıpkı o günkü gibi yine ağır şeyler söyleyecek. Nereye gelsin dedi. Adı neydi orasının canım? Bahçe midir nedir işte? Parka mı? Tamam parka. Gezmek isterse gelsin ben oradayım dedi. Elbiselerimi getir hadi. Oblomov parkta 4 döndü. Her tarafı aradı. Olga yoktu. Geçen günkü ağaçlı yolda yürürken Olga'yı çiçekleri attığı yere yakın bir sırada oturmuş buldu. Olga, gelmeyeceksiniz diye korktum dedi. Sizi parkta aradım. Arayacağınızı biliyordum. Mahsus buraya oturdum. Bu yoldan geçeceğinizden emindim. Oblomov niçin emindiniz diye sormak üzereyken Olga'ya bir göz attı ve bir şey söylemedi. Bakışı orada evvelce yürüdükleri zamanki bakış değil. Son defa evde kendisini şaşırtmış olan bakıştı. Güler yüzlü halinde bile bir çekingenlik, bir durgunluk vardı. Oblomov anladı ki artık onunla duygu oyunları, masumane konuşmalar olamazdı. O sevinçli, çocukça devirler geçmişti. Söylenmeden kalan, ince bir soruyla söyletilmesi mümkün olan birçok şeyler aralarında hiç konuşulmadan kararlaşmıştı. Bu kadar ki artık geri dönmek de imkansızdı. Olga sordu, ''Neden kaç zamandır görünmediniz?'' Oblomov bir şey söylemedi. Onu aralarındaki ilişkilerin o gizli cazibesinin kalmadığını, durgun ve düşünceli tavrının kendisini sıktığını, o böyle bir bulut arkasında saklandıkça ne yapacağını bilmediğini anlatmak isterdi. Ama hissediyordu ki bunları ne kadar kapalı da söylese Olga hayretle karşılayacak. Daha soğuk davranacak ve kendisinin daha başlangıçta beceriksizce berbat ettiği yakınlığı belki de büsbütün söndürecekti. Bu yakınlığı sezdirmeden diriltmek gerekiyordu. Belli belirsiz anlıyordu. Olga birdenbire büyümüş, olgunlaşmıştık. Çocukça bir içtenliğe bürünemezdi. Artık aralarında bir nehir, bir Rubikon nehri vardı. Kaybolan mutluluğu öteki kıyıdaydı. Ona varmak için nehri aşmak lazımdı. Ama nasıl? Ya tek başına kalırsa? Olga, Oblomov'da olup bitenleri ondan daha iyi anlıyordu. Bu yüzden üstünlük ondaydı. İçi ona açıktı. Duygularının doğuşunu, gelişmesini, açılmak isteyişini görüyordu. Anlıyordu ki onunla kadın cilvelerini, nazlarını, Sonichka'nın bütün marifetlerini kullanmaya gerek yoktu. Çünkü aralarında bir savaş olmayacaktı. Biliyordu ki daha genç olmasına rağmen harekete geçmek kendisine düşecekti. Oblomov'dan derin bir duyarlılık, ateşli fakat iradesiz bir bağlılık dışında bir şey beklenemezdi. Nabzını Olga'nın nabzına uyduracak, kendiliğinden hiçbir duygusu, düşüncesi olmayacaktır. Oblomov'un üzerindeki etkisini bir anda anlamış, ona yol gösteren bir yıldız, durgun suları aydınlatan ve içinde kendini gören bir ışık olmaktan zevk duymuştu. Üstünlüğünü türlü türlü yollardan kullanarak bir zafer sevinci içinde yaşıyordu. Aşk komedyasında veya tragedyasında iki oyuncu vardır. Hemen her zaman biri ezer, biri ezilir. Ezen rolünde bulunan her kadın gibi ama ondan daha az, daha bilinçsiz olarak Olga bu kedi fare oyunundan kendini yoksun bırakmıyordu. Bazen şimşek gibi bir duygu içinden fırlamak istiyor fakat hemen kendini tutuyor, içini kapanıyordu. Oblomov'u kendi haline bıraktığı zaman hiçbir adım atamayacağını bildiği için onu hep yürütmeye çalışıyordu. Elindeki işle uğraşır görünerek sordu. Bir şeyler yaptınız mı? Oblomov kendi kendine, ah bu zahar olmasaydı şimdi evet diyecektim dedi. Kayıtsız bir edayla, kitap okudum diye cevap verdi. Olga nasıl yalan söyleyeceğini görmek için gözlerini dikerek, ne okudunuz, bir roman mı? Hayır, roman pek okumam. İcatlar ve keşifler tarihini okudum. İçinden iyi ki bu sabah bir sayfasını okudum dedi. Rusçadan mı? Hayır, İngilizceden. İngilizce okuyor musunuz? Biraz zorlukla ama gene de okuyorum. Sonra başka konuya geçmek için hemen sordu. Şehre gittiniz mi? Hayır, hep evde oturdum. Sık sık da elişimle buraya geliyordum. Buraya mı? Evet, bu ağaçlı yolu çok seviyorum. Bana burayı gösterdiğiniz için size minnettarım. Kimseler gelmiyor. Ben göstermedim ki size burayı, unuttunuz mu? Burada tesadüfen buluşmuştuk. Evet, öyle olmuştu. İkisi de sustu. Olga sağ gözüne bakarak, arpacığınız iyice geçti mi? Oblomov kızardı. Evet, çok şükür geçti. Gözünüz kaşınmaya başladı mı şarapla yıkayın. Arpacık olmaz, tadım öyle derdi. Oblomov kendi kendine sordu. Ne diye hep arpacıktan söz ediyor? Olga ciddi ciddi sözlerine ekledi. Akşamları da yemek yemeyin. Oblomov, ah bu zahar diye bağırmak istiyordu. Olga gözlerini kaldırmadan devam etti. İnsan bol bol yemek yiyip sırt üstü birkaç gün yattı mı mutlaka arpacık çıkar. Oblomov içinden zahara, sersem dedi. Olga dizlerinde sarılı duran işini açtı ve nakışlarını gösterdi. Bir çanta, baron için. Güzel mi? Çok güzel, nakış çok hoş. Bir leylak dalı değil mi? Evet, galiba rastgele bir şey seçtim. Hafifçe kızararak nakışı tekrar sardı. Oblomov düşünüyordu. İşin bu hale gelmesi hiç de garip değil. Ona hiçbir şey söyletemiyorum ki. Başkaları, mesela Stoltz olsa neler yapardı şimdi? Ben yapamıyorum işte. Kaşlarını çatarak dalgın dalgın çevresine bakındı. Olga yüzüne baktı ve işini sepete koyarak ''Hadi ormana kadar yürüyelim'' dedi. Sepetini Oblomov'a verdi, üstünü başını düzeltti. Şemsiyesini açtı ve yürüdü. ''Niçin böyle dertlisiniz?'' Bilmem ki Olga Sergeyevna. Mutlu olmama da sebep yok. Nasıl olayım? Çalışın. İnsanlarla daha fazla düşüp kalkın. İnsanın bir gayesi olmalı ki çalışsın. Benim gayem ne? Hiçbir şey. Gaye yaşamak. İnsan niçin yaşadığını bilmezse günü gününe yaşamakla kalıyor. Günün geçmesini, gecenin gelmesini beklemekten başka zevki olmuyor. Bugün nasıl yaşadım sorusuna cevap vermeden uykuya dalıyor. Ertesi gün gene aynı hayat. Olga susmuş, ciddi bir yüzle dinliyordu. Hafifçe kaşlarını çattı. Dudaklarında bir inanmazlık, küçümserlik ifadesi belirdi. Siz ne için yaşadınız? İnsanın hayatı hiçbir şeye yaramaz olur mu? Olur, benimki işte. Hayatınızın gayesini hala bulamadınız mı? İnanamıyorum buna. Kendinize iftira ediyorsunuz. Öyle olsaydı yaşamaya layık olmazdınız. Gayemi bulacak zamanı geçirdim. Şimdi artık önümde hiçbir şey yok. İçini çekti. Olga gülümsedi. Bu söze inanmaz gibi şakacı bir edayla. Yok canım, sahi mi? Alay edebilirsiniz ama öyle. Olga başını hafifçe eğerek yürüdü. Oblomov arkasından yetişerek, kim için yaşayabilirim? Hangi gaye için? Neyi arayacağım? Ne için savaşacağım? Neyin rüyasını göreceğim? Hayatın çiçekleri döküldü. Sade dikenleri kaldı. Yavaş yavaş yürüyorlardı. Olga dalgın dinliyordu. Bir leylak dalı kopardı. Hiç yüzüne bakmadan Oblomov'a verdi. Oblomov şaşırarak ne var diye sordu. Bir dal görmüyor musunuz? Ne dalı? Leylak. Evet ama ne demek bu? Hayatın çiçeği. Ve Oblomov durdu. Olga da durdu. Ve benim öfkemin çiçeği. Olga ne yaptığını bilen bir insanın gülümsemesiyle Oblomov'un gözlerine baktı. Etrafındaki koyu bulut dağılmıştı. Gözlerindeki mana açıktı. Sanki mahsus bir defterin ortasında bir sayfa açmış, en gizli bir yerini okumasına müsaade etmişti. Oblomov sevinçten deli gibi olarak, ''Demek ümit edebilirim.'' diye bağırdı. ''Elbette, fakat...'' Olga bu kadarla kaldı. Oblomov yeniden hayata gelmiş gibiydi. Şimdi de Olga, Oblomov'u tanıyamaz olmuştu. O uykulu, kapanık yüz birdenbire değişivermişti. Gözlerine ışık, yanaklarına kan gelmişti. Bakışında düşünceler, arzular, niyetler doluydu. Olga, Oblomov'un hayatına ansızın bir gayenin girdiğini açıkça gördü. Oblomov bir rüyada konuşur gibi, ''Hayat tekrar açılıyor önümde.'' dedi. ''İşte hayat. Gözlerimizin içinde, gülüşümüzde, şu leylakta, kasta divada. Bütün hayat işte bu.'' Olga başını salladı. ''Hayır, bütün hayat değil, yarısı. En iyi tarafı. Belki. Öteki yarısı nerede? Bundan başka ne olabilir ki? Onu siz bulmalısınız. Niçin?'' Olga koluna girip eve doğru yürüyerek, ''Bu yarısını kaybetmemek için.'' dedi. Oblomov büyük bir haz içinde Olga'nın yüzüne, saçlarına baktı ve leylak dalını avucunda bütün gücüyle sıktı. Hala mutluluğuna inanmayarak tekrarladı. Yeniden hayat ve umut. Olga eve girerken, ''Viborg mahallesine taşınıyor musunuz?'' diye sordu. Oblomov güldü ve artık içinden Zahara sersem demedi. O günden sonra Olga'da beklenmedik değişmeler olmadı. Teyzesiyle ve dostlarıyla rahat ve sakindi. Fakat yalnız Oblomov'la beraberken yaşadığını hissediyordu. Artık kimseye soracak bir şeyi kalmamıştı. Nasıl hareket edeceğini kestirmek için Sonichka'yı düşünmeye ihtiyacı yoktu. Hayatı geliştikçe içinde doğan duygular karşısında olan biteni dikkatle inceliyor, içinin sesini dinliyor, birkaç tecrübesine dayanarak bastığı yeri iyice yokluyor, kendi yolunda kendi kafasıyla yürüyordu. Zaten dertleşecek kimsesi yoktu. Teyzesiyle mi konuşsun? Her şeyi o kadar hafife alıyordu ki Olga bir türlü onun fikirlerini kavrayamıyor, aklında tutamıyordu. Stoltz da yoktu. Oblomov'a gelince onunla kendisi Pigamalion oluyor ve Galate'yi yaratıyordu. Hayatı hiç kimse farkında olmadan o kadar sessizce dolmuştu ki kendi köşesinde kimseye heyecanlarını, tasalarını göstermeden yaşıyordu. Eskiden ne yapıyorsa şimdi de aynı şeyleri yapıyordu ama tarzı değişmişti. Gene Fransız tiyatrosuna gidiyordu ama bu sefer gördüğü oyun hayatına bağlanıyordu. Okuduğu kitaplarda kendi düşüncesinin ve duygularının yankılarını, bir gün önce söylediği kelimeleri buluyordu. Sanki yazar onun kalbinin atışlarını dinlemiş de yazmıştı. Ormandaki ağaçlar hep o ağaçlardı ama şimdi hışırtıları başka bir anlam kazanmıştı. Kendisiyle onlar arasında canlı bir kaynaşma vardı. Kuşlar sadece cıvıldaşmıyor, birbirlerine de bir şeyler söylüyorlardı. Çevresindeki her şey konuşuyor, her şey kendi haline uygun geliyor, açılan çiçeklerin nefesini dinliyordu. Rüyalarına yeni bir hayat girmişti. Gördüğü bir sürü yeni şekiller ve hayallerle yüksek sesle konuşuyordu. Onlar Olga'ya bir şeyler anlatıyorlardı ama bunlar o kadar belirsiz şeylerdi ki anlayamıyordu. Kendisi bir şey sormak istiyor fakat onun söyledikleri de anlaşılmıyordu. Sabahleyin Katya uykuda konuştuğunu söylüyordu. Stoltz'un söylediklerini hatırladı. Stoltz ona çok defa yaşamaya daha yeni başladığını söylemiş ve Olga 20 yaşında bir çocuk muamelesi gördüğü için kızmıştı. Şimdi Stoltz'un haklı olduğunu anlıyordu. Hayata yeni başlıyordu. Stoltz, içinizdeki güç canlandığı zaman, derdi, çevrenizdeki hayat da yeni bir anlam kazanacak. Şimdi görmediğiniz şeyleri görecek, işitmediğiniz şeyleri işiteceksiniz. Sınırlarınız birer tel gibi ses verecek. Dünyaların müziğini duyacaksınız. Otların büyüdüğünü işiteceksiniz. Bekleyin, acele etmeyin. Bir gün kendiliğinden olacak bu. İşte o gün gelmişti. Olga, Stolz'un sözlerini kullanarak, içimdeki güç meydana çıkıyor, tabiatım uyanıyor diyerek ruhundaki garip kımıldanışları can kulağıyla dinliyor, uyanan gücünün her yeni görünüşünü çekingen fakat keskin bir bakışla seyrediyordu. Hülyalara kapılmıyordu. Gece kulaklarına gelen garip ve belirsiz sesleri dinlemiyor, esrarlı fısıltılara kulak vermiyor, hayaletlerin peşine takılmıyordu. Böyle şeylerle karşılaşınca sinirden olacak der, gözleri yaşlar içinde gülümser, korkusunu yener, içinde doğan güçlerin sinirleriyle savaşı zaferle biterdi. Yatağından fırlar, bir bardak su içer, yüzünü mendiliyle serinletir ve kabuslarından kurtulurdu. Oblomov her sabah uyanır uyanmaz Olga'nın elinde bir leylak dalı tutan hayalini karşısında görüyordu. Uykuya dalarken, yürürken, okurken hep onu düşünüyordu. Gece gündüz hep onunla konuşuyordu. Olga'nın halinde ve tabiatında yaptığı yeni keşifleri, keşifler ve icatlar tarihine ilave ediyordu. Ona rastlamak için türlü çareler arıyor, kitap gönderiyor, sürprizler hazırlıyor. Onunla buluşup konuştuktan sonra evinde kendi başına konuşmalarına devam ediyor. Ve Zahar odaya girince Olga ile konuşuyormuş gibi tatlı bir sesle ''Ah seni dazlak kafalı, gene ayakkabılarımı boyamamışsın, dikkat!'' diyordu. Fakat Olga ona ilk şarkıyı söylediği günden beri rahatı kaçmıştı. Artık eski hayatını yaşamıyordu. Eskiden ister sırt üstü yatar, ister duvara yüzünü çevirir yatardı. İster odasında Alexeyev'le oturur, ister Gerasimovich'lere giderdi. Ne gündüzden ne geceden beklediği hiçbir şey yoktu. Şimdi ise gecenin, gündüzün, sabahın, akşamın yarı anlamı vardı. Her saat Olga'nın varlığına ve yokluğuna göre ışıklı ve renkli yahut kasvetli ve renksizdi. İçi içine sığmıyor, durmadan faraziyeler, tahminler, şüpheler içinde ecel terleri döküyordu. Bugün onu görebilecek mi, göremeyecek mi? Ne söyleyecek? Ne yapacak? Bakışı nasıl olacak? Ne isteyecek? Birlikte olmaktan hoşlanacak mı, hoşlanmayacak mı? Bu sorular Oblomov için büyük bir önem kazanmıştı. Ah ya Rabbi, ne olur insan hiç bu sıkıntıları duymadan yalnız aşkı duyabilse. Bu ne belalı şey. Ateş gibi yakıyor içimi. Rahat yok, kurtuluş yok bundan. Birdenbire içime dolan bu kaygılar, tasalar nedir? Aşk bir hayat okulu ama ne zor bir okul. Birçok kitaplar okudu. Olga inanılmaz bir sabırla ona her okuduğunun özetini yaptırıyordu. Çiftliğe birçok mektuplar yazdı. Kahyasını değiştirdi ve Stoltz'un tanıttığı komşularından biriyle mektuplaşmaya başladı. Şimdi artık Olga'dan ayrılsa bile Oblomovka'ya gidebilirdi. Akşam yemeklerini kaldırdı. 15 gündür gündüzleri hiç uzandığı olmamıştı. 2-3 haftadır Petersburg'un dört bir yanını gezmişlerdi. Olga, teyzesi, Baron ve Oblomov kır konserlerine, balolara gidiyorlardı. Finlandiya'da Sumatra Çağlayanı'na gitmekten bile söz etmişlerdi. Gerçi Oblomov'a kalsa parktan bir adım uzaklaşmak niyetinde değildi ama Olga durmadan projeler kuruyordu. Oblomov bir yerlere gitmekte biraz tereddüt gösterdi mi inadına gidiyordu. İşte o zaman Olga'nın keyfine diyecek yoktu. Sayfiye'nin çevresinde birkaç defa çıkıp inmedikleri tepe kalmamıştı. Bu arada Olga ile Oblomov arasındaki kaynaşma artmış, kendiliğinden gelişmişti. Olga, duyguları güçlendikçe vücutça da gelişiyordu. Gözleri daha ışıklı, hareketleri daha edalıydı. Göğsü bir hayli ilerlemiş, daha düzenli inip çıkmaya başlamıştı. Teyzesi gülümseyerek, ''Olga, sen buraya geleli bayağı güzelleştin.'' diyor. Baron da aynı gülümseyişle yüzüne bakıyordu. Olga kızarıyor, başını teyzesinin omzuna koyuyor ve teyzesi yanaklarını sevgiyle okşuyordu. Oblomov gezintiye çıkmak üzere buluştukları tepenin eteğinden fısıldar gibi çağırdı. ''Olga, Olga!'' Cevap yok. Saatine baktı. ''Olga Sergeyevna!'' diye bağırdı. Ses seda yok. Olga tepede oturmuştu. Çağrıldığını işitmişti ama ses vermedi. Oblomov'un tepeye tırmanmasını istiyordu. Oblomov fundalıklar arasından tepeye yarısına kadar çıktı. Çevresine bakındı. Tekrar seslendi. ''Olga Sergeyevna!'' Sonra kendi kendine söylendi. 5:30'da demişti. Olga gülmekten kendini alamadı. Oblomov koşa koşa yanına giderek ''Olga, burada mıydınız? Uf, tepenin başında gizlenmek de nereden aklınıza geldi? Beni yormak için kendi kendinizi yoruyorsunuz.'' ''Nereden geliyorsunuz, evden mi?'' ''Hayır, size uğradım, çıktı.'' dediler. ''Neler yaptınız bugün?'' ''Bugün Zahar'la kavga ettiniz mi?'' Oblomov olmayacak şeymiş gibi güldü. ''Hayır, dergi okudum. Size bir şey söyleyeyim mi Olga?'' Bir şey söyleyemedi. Yanına oturdu. Profiline, başına, gergefin bir altına bir üstüne giden eline baka kaldı. Gözlerini ondan ayıramıyor, kımıldamıyordu. Yalnız bakışı Olga'nın eliyle bir aşağı bir yukarı, bir sağa bir sola gidip geliyordu. İçinde gittikçe kabaran bir şey vardı. Kanı damarlarında dört dönüyor, yerinde duramıyordu. Dar ağacında yahut son haddine varan bir zevk içindeki insanlar gibi yavaş yavaş ve derin derin nefes alıyordu. Hiçbir şey seyretmeye, hiçbir şey yapmaya gücü yoktu. Olga zaman zaman ona bir bakıyor, yüzünden düşüncesini anlıyordu. Ne kadar seviyor beni, ne kadar seviyor. Ayaklarının ucunda serili erkeğe gururla bakıyor, gücüne hayran oluyordu. Nükteli sözlerin, gülümsemelerin, leylak dallarının zamanı çoktan geçmişti. Aşk ciddileşmiş, ağırlaşmış, bir çeşit ödev haline gelmişti. Birbirleri üzerinde hakları vardı artık. Gizli kapaklı yanları kalmamıştı. Anlaşmazlıklar, kuşkular gittikçe azalıyor yahut daha açık, daha kesin sorulara yol açıyordu. Olga hala Oblomov'un boşu boşuna geçirdiği yıllar için onunla hafiften alay ediyordu. Ona Stolzan daha etkili olarak düşüncesini söylemiş, uyuşukluğunu yüzüne vurmuştu. Onunla senli benli olmaya başladıkça alayı bırakarak hayatına istediği şekli zorla vermeye başlamıştı. Ona insan hayatının amacını ve sorumluluklarını apaçık söylemiş, çalışmanın lüzumunu anlatmıştı. Kafasını bir an boş bırakmıyor, bazen onu iyi bildiği bir meselede tartışmaya sürüklüyor, bazen de kendi başına anlamadığı bir şeyi sorup cevap istiyordu. Olga bütün kadın oyunlarını bir anne şefkatiyle yapıyordu. Kendini beğendirmeye çalışan Oblomov'un çabaları ise tutku doluydu. Fakat en çok yaptığı şey Olga'nın ayakları dibine oturmak, elini kalbine koyup sesini dinlemek ve hayran bakışlarını ona dikmekti. Olga bu bakışlardan hoşlanır, ne derin sevgi diye övünürdü. Çok iyi tanımaya başladığı Oblomov'un ruhunda en küçük bir gevşeme, bir uyuşma gördü mü hemen sistemlere başlardı. Bu sistemlere zaman zaman acı bir yeis, bir hata etmiş olma korkusu da karışırdı. Arada bir Oblomov tam esneyecekken Olga'nın şaşkın bakışıyla karşılaşır ve hemen eliyle ağzını kapatır. Yüzündeki en ufak uyku belirtisi Olga'nın gözünden kaçmazdı. Ona her zaman sadece ne yaptığını değil ne yapacağını da söylemek zorunda kalırdı. Oblomov'u asıl korkutan sistem işitmekten çok kendi sıkıntısının ona da geçmesi, soğuk ve kayıtsız davranması tehlikesiydi. İçine bu korku girince hemen kendini toplar, harekete geçerdi.